Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Ömer Çelik ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ederiz kıymetli hocam. Kaldığımız yerden Kur'an kıssalarını, Kur'an temsillerini ele almaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz Ashab-ı Kehf. Çokça sorulan, çokça maruf olan bir kıssayı ayet-i kerimelerden hareketle sizden dinlemek istiyoruz. Değerli hocam buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Tabi Ashab-ı Kehf, orada bir de Ashab-ı Rakim'den bahsediyor ayet-i kerime. Em hasibte enne ashabil kehfi vel rakimi kânu min ayetin acaba. Sen efendim Ashab-ı Kehf'in ve Rakim'in bizim işte ayetlerimizden çok olağanüstü bir şey olduğunu mu sanıyorsun? Olağanüstü bir hadise.
Halbuki öyle.
Evet öyle ama ondan çok daha efendim Allah'ın olağanüstü tecellileri olabilir. Var. Halbuki efendim Ashab-ı Kehf'in hali de Ashab-ı Rakib'in hali de olağanüstü.
Olağanüstü.
Evet.
Kısa ama Allah'ın başarı. Olağanüstülüklerinin yanında bu çok küçük bir şey kalır demek
tabii, istiyor. Tabii. O küçük bir şey kalır diyor. Şimdi yine bu önemli bir olay ve Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde anlatılan Kehf suresinin işte efendim 8. ayetinden başlayarak 26'ya kadar devam eden bir olay anlatılıyor orada. Tabii yine olayın öncesinde bir giriş yapıyor Cenab-ı Hak. Yani Kehf suresinin ilk ayetleri, ilk 8 ayeti. Burada Yüce Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Yine Peygamberimizden bahsediyor. Elhamdülillahillezî enzele ala abdilkitâbe ve lem yec'alû ivece kayyemen. Yani kulu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a pürüzsüz, her bakımdan dosdoğru, Allah'tan gelir şüphe olmayan, verdiği bilgilerde şüphe olmayan, dosdoğru yolu gösteren, bu Kur'an'ı indiren Allah'a hamdolsun diye başlıyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak o peygamber işte bir inmiş olduğu toplumu uyarsın diye gönderdiğini dile getiriyor. Peygamber'e inananların onlara ecren hasene, güzel bir efendim mükafat elde edeceklerini ama inanmayanların hala işte efendim Allah çocuk edinmiştir, işte efendim Allah'ın ortağı vardır falan gibi böyle şirke devam edenlerin de ahirette bir cezaya uğrayacaklarını dile getiriyor.
Yani burada Kur'an-ı Kerim gibi bu kadar mucizevi şeylerden bahseden bir kelam varken hala eski teranelerini ezberlemeye devam edenlere yönelik ciddi bir şey var aslında.
Keburat kelimeten tahrucu min efahi. Yani Kur'an gibi bir kitap. Resulü Efendimiz Aleyhisselam gibi bir peygamber bir hakikati, bir gerçeği, tevhid gerçeğini, din gerçeğini ortaya koyuyor, tebliğ ediyor. Çok büyük bir yani bulunmaz bir nimet ama bunun kıymetini bilmeyi bu eski şeylerini böyle tekrar ediyorlar. Ve orada Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın dinini tebliğde ne kadar canhıraş çalıştığını, nasıl bir hırsla hareket ettiğini dile getiren bir ayet-i kerime yer alıyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذِ الْحَدِيسِ اَسَفَا. Ya diyor ki, çünkü Cenab-ı Hak tebliğ et diyor. Bak diyor, Resulüm diyor, sahin dediğim bütün ayetleri herkese ulaştığın herkese anlatacaksın. Okuyacaksın, anlatacaksın, izah edeceksin, aydınlatacaksın, yani irşad edeceksin. Efendimiz de artık gece gündüz koşturuyor ama o kadar çok koşturuyor ki Cenab-ı Hak neticede ey Resulüm benim dediğimden çok daha fazla kendini yoruyorsun. O kadar da ileri gitmene gerek yok. Onlar inanmıyorlar diye kendini helak edeceksin. Bu kadar ileri gitme tarzında bir uyarı.
Kendini tüketme diyor kısaca.
Dolayısıyla burada yani Efendimizin daveti, yani Kur'an'ın daveti, Efendimiz daveti ve o davete icabet etmenin o Mekke toplumunda bu surenin, bu ayetin indiği ve Ashab-ı Kehf kısa anlatıldığı efendim o demde, o anda oradaki efendim insanlara tevhidin ne kadar kıymetli olduğunu, tevhid için yapılacak fedakarlığın ne kadar önemli olduğunu ve tarihte bunun için yapılan fedakarlıkların bir misalini vermek üzere Ashab-ı Kehf kıssası anlatılmaya başlıyor. Tabi olağanüstü bir şey olduğuna dikkat çekiyor ayet-i kerime ve bir dua ile başlıyor. Yani o bir grup genç bunlar. Fityetun, innum fityetun aminu rabbi. Yani Rablerine inanmış olan, şirki reddetmiş olan, bulundukları ve şirk ortamında kendilerini efendim şirkte devam edin diyenlere karşı ayağa kalkmış olan ve imanlarına bütün güçleriyle o tevhide tutunan, sahip çıkmaya çalışan bir avuç genç. Yani İnnehum fityetun.
Dönemin şirk statükosuna boyun eğmemiş kişiler.
Tabii. Yani inançtan uğruna her türlü fedakarlığı göze almış bir grup genç. Sayılar önemli değil. Zaten o tartışılacak. Hı hı. Yani işte 3'tür, 5'tir, 7'dir neyse falan onlara diyor fazla kafayı takmayın diyor ayet-i kerimeler. Ve kıssanın girişinde bir burada yaşanan hadisenin olağanüstü. Allah'ın acayip ayetlerinden yani olağanüstü hadisenin bir şey olduğuna dikkat çekiliyor. Sonra da kıssa anlatılmadan bu gençlerin o mağaraya çekildikleri zamanki duaların Cenab-ı Hak öne çekiyor. Başa çekiyor daha doğrusu.
Evet.
Yani bu dua çok önemli diyor. Yani Ashab-ı Kehf kıssasında onların mağaraya çekildiği zaman yaptıkları bu dua çok önemli. Bunun kıymetini bilin. Nedir o dua? İz evvel fityetü lel kehfi. O diyor bir grup genç mağaraya çekildiler. Mağaraya sığındılar. Orada şu duayı yaptılar. Ve kâlû rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyilenâ min emrine reşedâ. Bu duayı bilsek iyi olur. Ezberlesek iyi olur.
Sürekli
yapsak iyi olur. Bu kabul olmuş bir duadır. Ve çok önemli de bir dua olarak sure, Kehf suresi Cenab-ı Hak burada bizim bunu bize bildiriyor. Manası şu, Rabbena atina min ledunke rahmeten. Ya Rabbi bize ledününden, katından bir rahmet ver ya Rabbi. Bizi rahmetinle kuşat. Yani gönlümüze merhamet ver. Nimet ver. Zorluklardan bizi efendim kurtar. Çünkü rahmet her türlü nimeti ifade ediyor. Ve heyyilene min emrine reşede. Ve bizim şu işimiz. Biz şimdi terk ettik şeyimizi, vatanımızı, yurdumuzu, makamımızı, mevkimizi, evimizi, barkımızı. Bir işin peşine düştük. Tevhidi korumaya çalışıyoruz. Evet. Bizim bu işimizde ya Rabbi bizi en kolay yoldan en doğru olanı bize nasip eyle. Yapmayı nasip eyle.
Kolaylaştır evet.
Dolayısıyla biz hangi işe koyulurken bu duayı yaparsak hem Allah'ın rahmetini talep etmiş oluruz hem de o işte Rabbimizin yardımıyla en güzelini, en doğrusunu yapmaya efendim Allah'tan kesinlikle yardım istemiş.
Nihayetinde müstecap oluruz. Bir dua yani.
Tabii. Sonra kıssa anlatılmaya başlıyor. Diyor ki Cenab-ı Hak bu diyor efendim sana bu şimdi nahnu nekussu aleyke efendim onların kıssasını en doğru bir şekilde sana anlatacağız.
Bu bir kıssa.
Ha kıssadır. Bu bir kıssa. Yaşanmış bir hadise.
Yaşanmış bir olay.
Bir darı mesele değil. Evet. Nebe'uhum bilhak. Nebe kelimesi de çok önemli. Haber demektir. Hı hı. Bilhak bir demek haber, evet. De bilhak demek de olduğu şekliyle sana aktarıyorsa haberin olsun demektir. Onlar diyor bir grup gençti. İnnum fittetun aminu birabbihim ve zidilen huda. Onlar diyor bir grup diyor gençti diyor. Rabb'e iman ettiler diyor. Biz de onların o hidayetlerini artırdık.
Artırdık evet.
Yani onlar bu yola girince yani inancı, tevhidi, hidayeti tercih edince burada samimiyetini ortaya koyunca biz de onlara efendim o yolu açmış olduk. Çünkü ayet-i kerime diyor ki وَالَّذِينَ اَهْتَدَوْ زَادَوْ مُدَنْ وَاَتَمْ تَقْوَاهُمْ Bir hidayet yoluna girenlerin Allah hidayetlerini artırır mı? Onlara takvalarını verir. Veyahut da وَالَّذِينَ جَاهَدُ ف۪ينَ لَنَهْتِهِمْ سُبُلَنَا Ankebut suresi son ayet 69. ayet-i kerime bizim yolumuzda gayret gösterenler, bize yönelenler, bizim için bir iş yapmaya çalışanlara biz efendim o başarıya götürecek, Allah'a cennete götürecek yolları koyarıştırırız. Ve innallâhe lemâl muhsinin. Çünkü Allah işini güzel yapanlarla beraberdir. Kesinlikle. Allah'ın yardımı beraberdir.
Muazzam vaatler hocam.
Evet. Dolayısıyla ve zidden huda. Onlar Allah'a dua ediyorlar. Allah'tan rahmet istiyorlar. Yardım istiyorlar. Biz de diyor onlara diyor, güzelce diyor efendim şey yaptık ve hidayetlerini artırdık diyor. Artırdık. Orada hemen kısaca efendim o mağara uyumalarından bahsediyor. Sonra da uyandıklarından bahsediyor. Dolayısıyla kıssanın girişinde bir hülasa özet veriliyor. Sonra detaya giriliyor. Evet. Detay şöyle. Onlar diyor zamanında bir krallar var. Bu Dekyanus diye müşrik bir kraldan bahsediliyor.
Pagandır belki.
Pagandır büyük ihtimalle. İşte Dekyanus diye Arapça isim olarak öyle geçiyor. Dolayısıyla hem o müşrik pagan hem de oradaki ortam tamamen efendim onun hakim olduğu bir ortam. Yani şirk ortamı.
Evet.
Mekke'yi anlatıyor aslında. Yani burada anlatılan şey efendim işte o Mekke ortamı. Ebu Cehil'i İşte efendim o zamanki işte Ebu Leheb'i o tür insanların diyelim ki efendim hallerini aslında anlatmış oluyor. Peygamberimizin yanındaki Müslümanların halini aslında misal edilmiş
yani
oluyor.
Yani bu tür zalimler, bu tür şirke bulaşmış insanlar sizden önce de vardı.
Evet.
Sizin zamanınızda da var demek istiyor.
Bunlar diyor ona karşı geldiler. Onların işte Allah'ı efendim ortak koşun, bize tabi olun şeyine karşı ayağa kalan. İzgâmû fekâlu rabbur rabbus semâvâti vel ardı len ned'uve min dûni ilâhen lekat kulne ezen şetâta. Dediler ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ona ortak koşmayız. Eğer ona ortak koşacak olursak çok efendim yalan yanlış olmaması gibi söylemiş şey oluruz.
Saçmalık.
Ama şimdi bizim şu kavmimiz onlar tuttular efendim Allah'a ortaklar koştular. Hadi bakalım Allah'ın ortağı olduğu noktasında bize delil getirsinler diye.
Evet.
Yine burada yani o bir tevhid anlatımı var. Yani tek olan Allah'a iman etme ve onun önemi, onun gerekliliği, doğru olan bu olduğu ama şirk sözünün aslında efendim batıl olduğu, doğru bir şey olmadığı, dolayısıyla şirkte olan kavmin de bir yanlış yolda olduğunu dile getirmiş oluyorlar. Yani kimseyle kavga etmeden tabiri caizse bunlar yani bir vuruşmadan, kavga etmeden, savaşmadan net olarak imanlarını ortaya koyuyorlar. Biz buyuz diyorlar.
Evet.
Buna mesal etmezseniz de o zaman biz bir farklı bir yol kendimizi bulmamız lazım diye düşünüyorlar. Bu inançlarını o bulundukları ortamda yaşama imkanı olmayınca, o baskılar altında yaşama imkanı olmayınca da bu kez bir tevhidi koruma noktasında bir yola girdiklerini görüyoruz. Nedir o girdikleri yol?
Hicret belki.
Hicret. Biz veya diyorlar ki biz diyorlar burada yaşayamıyoruz, inancımızı yaşayamıyoruz. Yaşayacağımız bir yere gitmemiz lazım.
Evet, böyle de olmuyor, devam da etmiyor.
Böyle de olmuyor, baskılar devam ediyor. Ondan sonra belki efendim kalsak o baskılar karşısında dayanamayabiliriz. Belki inancımızdan efendim olabiliriz diye. Bunlar ne yapalım diyorlar. Mağaraya sığınıyorlar. Mağaraya sığınıyorlar ve mağaraya deminki duvayı orada zaten yapmışlardı. Ondan sonra o duvayı orada yapıyorlar aslında. Ama duanın önemini dikkat çekmek için başa alınmış olduğunu ifade ettik. Ve diyor ki efendim oraya geldiler Allah'a sığındılar. Dedik biz Allah'tan başka hiçbir ilaha tapmayız dediler. Ve Cenab-ı Hak da onlara diyor rahmetini gönderdi. Ve Cenab-ı Hak onları en hayırlı bir şekilde en hayırlı yola onları koydu. Başarıya eriştirdi.
Evet.
Eriştirdi diyor. Sonra onların o mağarada kalma halleri anlatılıyor. Ayet-i Kerime'de. Diyor ki bunlar diyor bir mağaraya sığındılar. Mağara şöyle. Güneş diyor sabahleyin doğduğu zaman doğu tarafından diyor onlara hafif dokunuyordu. Dokunup geçiyor. Uzun zaman efendim onlara güneş ışığı rahatsız etmiyor.
Onlara bir zarar vermiyor.
Vermiyor.
Yani. Evet.
Sonra öyle gidiyor. Güneş bir daha onlara hiç dokunmuyor. Dokunmuyor. Akşam batarken de tekrar mağaranın bu kez batı tarafından bir yine biraz oraya ışık veriyor, ısı veriyor. Sonra batıyor. Yani Allah Teala onları mağara içerisinde ve onlar diyor mağaranın da tam kapıya yakın tarafında değil, biraz daha iç tarafında bir yere diyor efendim çekildiler diyor. Orada bulunuyorlar ve diyor Cenab-ı Hak onları orada diyor uyuttu diyor. Uyuttu ve diyor ve kelbün bâsetun zirâibin vasit ve köpekleri var. Tabii giderken yanına köpekleri de almışlar. Dolayısıyla şimdi efendim yani bu... Evcil hayvanlar, kedi, köpek meseleleri tabii günümüzde çok biraz tartışmalı. Onun Allah'ın yarattığı her mahlukun mutlaka yaratma hikmeti var. Mutlaka hepsinin güzel, yaşayacağı efendim özel Allah'ın takdir ettiği alanlar var.
Kesinlikle hocam.
İnsanların diyelim ki o insanların diyelim ki münasebetle ilgili efendim Rabbimizin efendim uygun gördüğü şeyler var. İşte bak burada bize karşımıza yani bir Ashab-ı Kehf diye bir kıssa çıkıyor. Mağaraya çekilmişler. Ve o gençleri takip eden bir köpekleri var ve kısa o köpeği böyle efendim yani
anlatıyor,
yerlere düşürmüyor yani göklere çıkarıyor. Hı hı. Yani demek ki biz Allah'ın yarattığı mahlukatı, hayvanatı hatta yılanla bize varıncaya kadar yerli yerince tutarsak
kesinlikle.
Şey yaparsak onun hepsinin bambaşka güzelliği var, hikmeti var. Yani Kur'an bu noktada yani hayvan severlere de çok önemli mesaj veriyor ama yerli yerince.
Yerli yerinde.
İfrat olmadan, tefret olmadan ondan sonra anlamlı bir şekilde.
Günümüzdeki efendim, problem biraz hocam. İfrat ve tefret düşünmesi yani. Sen hayvanı tutup evlat hesabesini çıkartırsan problem oluyor.
Ama hayvan severlerin, köpek severlerin bu kıssayı okumalarını ben tavsiye ederim. Yani hakikaten böyle. Ya çünkü Cenab-ı Hak onu dile getiriyor. Köpekleri var. Onlar içeride uyuyorlar. Uyuyorlar ama gözleri açık uyuyorlar. Yani Uyku halindeler ama gözleri açık. Gören he, rukut. Görenler onları uyanık sanıyor ve ödesine onların yüzüne Cenab-ı Hak bir heybet veriyor ki bakanın da böyle içi korkuyla doluyor. Bir de kapıda köpek var. Köpek de öyle oraya kolları böyle geniş bakıyor. İhtişamlı. Ondan da korkuyorlar. Böyle.
Hiç bulaşmıyorlar yani.
Dolayısıyla ayet bize şunu şey yapıyor. Yani Cenab-ı Hak onları çok özel bir şartlar içerisinde uyutuyor ve dışarıdan müdahaleyi engelleyecek bir orada diyelim ki efendim düzenleme yapıyor. Mağaranın kapısıyla, kapıdaki köpeğiyle, onların uykudaki ve gözlerinin açık bir şekilde bulunmasıyla hem onlar orada uzun zaman kalıyor. Bir çürüme söz konusu olmuyor. Bedenler şurada burada. Hem de birileri girip de onları rahatsız edecek bir durum söz konusu olmuyor. Hı hı. Bu şekilde kalıyorlar. Ama ne kadar kaldıklarını Allah bilir. Kıssanın son tarafında işte 300-309 rakam veriyor. Ona geleceğiz orada.
Evet hocam.
Ama yani uzun bir müddet yani orada işte krallar gidiyor, başka efendim şeyler geliyor, şartlar değişiyor.
Devirler değişiyor, evet.
Değişiyor. Uzun bir müddet, 300 yıl diyelim ama o da kesin değil. Onu da ifade edeceğiz. Orada o şartlar içinde kalıyor. Zaten Cenab-ı Hakk'ın işte bizim efendim yani olağanüstü bir hadise diye bahsetmesinin de önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Yani bir mağarada işte diyelim ki bir insan ne kadar uyku halinde diyeyim böyle bedenin çürümeden aynı efendim pozisyonda yatabilir, durabilir.
Evet.
Yani ilaç kullanmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Şimdi mesela yatarak hastalarımız var. Yani diyeyim, özel diyeyim ki ortopedik şeyler var, yataklar var. Sonra bedenine bir aşınma olduğu zaman deride sürülecek bir sürü tıbbi şeyler falan var. Buna rağmen yine deriler dökülüyor, şey oluyor falan böyle. Yani onu bir uzun müddet tutmak kolay olmuyor yani o kadar tıbbi imkanlar altında. Dolayısıyla orada bunun tamamen ilahi bir koruma olduğunu görüyoruz.
Kesinlikle.
Ama bu bir şey değil yani. Böyle hayali bir şey değil. Bir mağara ve oradaki insanlar insan. Yattıkları yerdeki mağaranın içi, köpek, oradaki köpek. Yani normal orada Cenab-ı Hak fiziki şartları ona göre ayarlayarak onlar orada yaşatıyor.
Tutuyor, evet.
Ya tutuyor. Bu işin tabii mucizevi tarafı burası. Uzun zaman kalmaları burası. Bunun tabii belki bilimsel bir kısım şeylere işaret edebilir. Yani bugün mesela diyelim ki eskiden diyelim ufacık bir yemeğimiz şusu busu diyelim ki efendim işte bir iki saatte bozulurken işte buzdolabı çıkınca diyelim ki bir şey oluyor. Derin dondurucular oluyor diyelim ki efendim bakıyorsun. Bir şey üretiyor bakıyorsun dedim mesela isim vermeyeyim ama diyelim şu yiyecek. Biz kaçtayız? 2026'dayız bakıyoruz diyor ki 2040 yılına kadar diyor efendim işte kullanılabilir falan diye 10 yıl. Efendim yıl mı? Yani 10 yıl olan 20 yılda olabilir. Yani günümüzdeki bu imkanlar tabii bir şeyin uzun zaman saklanabileceği şeyi göstermiş
yani
oldu.
Bunlar aklen imkansız şeyler değil nihayet.
Değil, değil. Dolayısıyla bu kıssada da yani bilimsel yönde de ileride ortaya çıkacak bir kısım şeyler işaret görebiliriz.
Evet.
Yani illa olacak diye kural yok ama görebiliriz. Şimdi tabii de bunların uyanması var. Sonra efendim orada uyanıyorlar. Cenab-ı Hak uyandırıyor. Uyanıyor, birbirine bakıyorlar. Soruyorlar diyor biz buraya geldik ama.
Ne şey, kadar kaldık?
Mağaradan girerken efendim aklımız başımızdaydı. Dua falan etmiştik. Allah'ın bize yardım et demiştik. Buraya uyumuşuz ama acaba ne kadar kaldık? Diyor birisi diyor ki efendim işte bir gün kaldık diyor. Birisi diyor ki yok yok ya bir gün değildir herhalde. Ya baksana biz efendim aklımız başımızda çok derin uykuda uyumamışız yani. Herhalde birkaç saat kaldık falan diye. Böyle işte birkaç saat gün üzerine tartışma yapıyorlar. Diyorlar ki hiç boş boşuna uğraşmayalım. Çünkü bilmiyoruz çünkü. Dolayısıyla bunu efendim bilmediğimiz şeyin üzerine durmaktansa burada Cenab-ı Hak tabii aynı zamanda وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسِلَكَ بِهِ عِلْمٍ yani baktın ki bir şey bilmiyorsun. Bilme imkanın yok. Hakkında bilgi sahibi olmanın şeye fazla durma.
Evet.
Çünkü orada işte göz, kulak ve kalp bundan diyor efendim yaptığın sorumlu olacak. Bir örnek veriyor bize. Hemen küçük bir tartışma yapıyorlar. Bakıyor ki anlayacağız, şey yapamayacağız. Olmayacak.
Bir şey çıkmayacak.
Hemen vazgeçiyorlar. Evet. Tartışma uzatmıyorlar yani. Çok güzel bir
İşimize
şey.
Bakalım diyorlar.
İşimize bakalım diyorlar. Bakıyorlar acıkmışız.
Hemen yiyelim.
O zaman diyorlar gelin efendim birimizi gönderelim. Şu akciğeri gönderelim. Şeyde gitsin. Ama biz buraya çok özel bir şekilde gelmiştik. Kaçmıştık. Sığınmıştık. Dolayısıyla efendim dikkatli olsun. Felyetelattaf. Vela. Bununla ilgili makale yazdım. Bir dergide yayınlanmıştı. Felyetelattaf. Vela yuşi'ran vehada. Gitsin diyor. Çok dikkatli davransın diyor. Feni telattaf. Yani çok ince davransın, çok siyasi davransın. Hiç kimseyi bizim halimizde efendim bir şey olmasın.
Belli etmesin.
Belli
yani.
Etmesin. Evet. Elde etmesin, ona uygun tarzda efendim gelsin. Çünkü innehum in yazharu aleykum yarcubukum ev yu'idukum fi milletihim ve len tuflihu izin ebed. Çok korkuyorlar. Gerçekten
bizi bir anlarlarsa hala
o uyandıkları evet. Zaman da o tevhidi muhafaza şeyleri çok. Bir anlarlarsa diyor bize diyor efendim galebe çalarlar diyor. Bizi diyor efendim dinimizden çevirebilirler diyor. Eğer dinimizden döndürürse o kadar fedakarlık yaptık ebediyen eflah olamayız. Evet. Dolayısıyla hiçbir pozisyonda durumda tevhidi zarar sokacak efendim şeyden uzak kalma noktasında hep sürekli bir şey var. Kıssada bir yönlendirme söz konusu. Ama tabii o para, götürdüğü para da bir eski para olunca oradaki efendim şeyi görenler çok zaman geçtiğini o paradan efendim bunları şey
oradan
yapıyorlar.
Oradan anlıyorlar.
Anlıyorlar
tabii. Bir giriyorlar pazara, para çok eski.
Çok eski. Tabii falan böyle. Ve Cenab-ı Hak da zaten onların hallerinin ifşa olmaz istiyor. Ve kezrek ahsen aleyhim. Biz diyor efendim o insanların diyor bunların hallerini görmesini diyor. Biz murad ettik, istedik diyor. Bunun da sebebi hem bu gençlerin bir tevhid uğruna fedakarlı insanlar görsünler. Onların bu fedakarlığını Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir mukabele ettiğini görsünler. Dolayısıyla peygamber iman noktasında daha gayretli olsunlar. Ve sonra uzun bir zaman uyuyan bu insanların tekrar dirilmesi, yani uyanmaları
kıyamet saatinde kıyamet, işaret olsun.
Tabii evet. İşaret olsun. Allah isterse mutlaka bir kulunu bu kadar uyutur, uyandırabilir. İsterse öldürür, paramparça da yine tekrar kaldırabilir. Bir kıyametin ve ahiretin bir delil olarak bilsinler diye. Bir ahiret hem tevhidin hem de ahiretin delili olarak bu kıssa takdim edilmiş oluyor. Orada bir tartışma daha yapılıyor. Yani rivayete göre ayetleri başka söylemiyorum ama yani onlar efendim uyanıyorlar ama bir müddet sonra Cenab-ı Hak onların ruhlarını alıyor. Aldıktan sonra efendim biz bu şimdi ne yapalım? Bunlara efendim işte türbe mi yapalım, yanında mescit mi yapalım diye efendim en son bir mescit yapılmasına karar veriyor. Çoğunluğun görüşü veya diyelim ki işte hakim reyin diyelim ki şeyi istikametinin çıkmış oluyor. Oraya demek ki bir mescit yapılıyor Allah alem. Yani o zamanki şartlarda. Ama orada bir tartışma daha yapılıyor. Bu tartışmada efendim yine lüzumsuz bir tartışma. Hem kaç kişi oldukları hem ne kadar kaldıkları ile ilgili. İkisine Cenab-ı Hak bu tartışmanın anlamsız olduğunu dile getiriyor. Ve efendim yani lüzumsuzla uğraşmayın, siz işin esas özüne bakın diye yönlendiriyor. Evet. Tartışmada işte bunlar efendim 3 kişi 4. deri köpekleri. İşte bunlar efendim 5 kişi 6. köpekleri. Bunlar 7 kişi 8. köpekleri bir tartışma yapıyor. Cenab-ı Hak diyor ki efendim hiç boşuna tartışmayın.
Hiç uğraşmayın.
Onların diyor efendim sayısını ancak Allah bilir diyor. Bunu kimseye de efendim sorma diyor peygamberimize kaç kişi falan diye. Ve bu konuda kimse tartışmaya girme diyor. Girmiyor. Aynı durum mağarada kalma şeyleri de var
süreyle
bunların.
Süreyle
var gibi. İşte diyor ki efendim onlar böyle bir sufiye kefim selasimiyetin sinir ve zâdü. İşte bir grup diyor ki bunlar 300 sene kaldı. Bir grup 309 sene kaldı diyor. Vallahu e'alim melebisu. Eğer buradaki 309 sene gerçekten Cenab-ı Hakk'ın bunların kaldığı süreyle alakalı verdiği bilgi olsaydı ayet-i kerimede onların ne kadar kaldığını en iyi Allah bilir ifadesi gelmezdi. Bu bize şunu gösteriyor. Tıpkı Ashab-ı Kehf'teki o gençlerin sayısı nasıl tartışmalıysa ve bilinmiyorsa
gereksizse daha doğrusu.
Gereksizse onların ne kadar kaldığını tartışmak da gereksiz, verilen rakam da doğru değil.
Allah Teala mucize gösterdi mi? Gösterdi. Bunun bir sebebi var mı? Var. Buna bak.
Bu 300 olur, 500 olur. Biz hiç fark etmez. Evet. Ya Cenab-ı Hak isterse efendim yani daha uzun da şey yapabilir. Dolayısıyla burada efendim bir mucize gerçekleşmiştir. Burada süre o kadar çok önemli değildir diye efendim.
Hisseye bakmak gerekir
evet,
yani.
Evet. Esas bundan aldığı hisseye. Vallahi şimdi olay bu şekilde gerçekleşiyor. Yani tevhid ve ahiretin çok büyük bir delili olarak bu olay anlatılmış oluyor. Ama burada yer alan bir ayet-i kerime var. Hatta bu Kehf suresinin oradaki bir kısım kıssaların vahyedilmesinin de sebebi olarak anlatılıyor. Müsaadeniz olursa onu biz tamamlamış olalım. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَعَلُوا ذَلْكَ غَدًا اِلَى اِنْشَاءَ Resulüm, önce peygamberimiz sonra tabii ayet-i kerimemize hitap ediyor. Yarın yapacağım bir şey için inşallah demeden, yani Allah dilerse yaparım, inşallah yaparım demeden mutlaka yapacağım deme. Deme. Unuttuğun zaman Rabbini hatırla. Umulur ki Cenab-ı Hak seni de efendim çok kısa zamanda efendim bir muvaffak bir başarıya eriştirir.
Eriştir,
evet. Bunun da sebebinin de işte bu Mekke döneminde bu sure inmeden önce Yahudilerin yönlendirmesiyle bir kısım müşriklerin Efendimiz Aleyhisselam'a gelerek madem sen peygambersin bize işte efendim bu mağaraya sığınan kişiler hakkında, işte ruh hakkında evet. bir de bütün dünyanın doğusuna batısına giden Zülkarneyn onun hakkında bize bir açıklama yapar mısın diye soruyorlar.
Yani kafalarına göre aslında Efendimiz'i imtihan ediyorlar.
Ediyorlar tabii yani peygamber mi değil mi diye. Efendimiz Aleyhisselam da vahiy gelir ben buna efendim cevap veririm diyerek o rivayet öyle ki inşallah demeden yarın gelin bize size haber vereyim diyor. Ama Resul Efendimiz de bu konuda biraz daha dikkatli olmaya daha çağırmak için bir de gerçekten vahyin peygamberimizin inisiyatifinde değil, peygamberimizin vahyin inisiyatifinde olduğunu göstermek üzere
kesinlikle.
Ve Kur'an'ın da Allah kelamı olduğunu bir delil olmak üzere ayı gelmiyor. İşte 3 gün, 5 gün, 15 gün, 40 gün neyse farklı rivayetler var. Sonra bu sure geliyor. Efendim bu kıssaları anlatılıyor ama Cenab-ı Hak da Efendimiz Aleyhisselam'a bir uyarıda bulunuyor. Yani her şeyi Allah'a meşiyetine bağlaman gerekiyor ve inşallah demeden de kimseye bunu yapacağım diye evet. söylemeyeceksin diye bir edep. Yani yapacağımız işlerde Allah'a karşı bir edep bize öğretilmiş oluyor.
Kesinlikle yani bu bahiste hem Ashab-ı Kehf'te bize bir ibret var hem de Efendimizin bir fiiliyatında yine bize bir örneklik var. Değerli hocam kapatmadan şu soruyu sormak istiyorum. Müşrikler veya işte Yahudiler Peygamber Efendimiz'e bir soru soruyor dediniz bir imtihan amaçlı belki de. Hocam bu soruların mahiyetini ben sormak istiyorum. Her sordukları soru cevaplandı mı Kur'an-ı Kerim tarafından? Veya cevaplananlar hangi açılardan cevaplanıyor? Bunu birazcık açmak istiyorum son olarak.
Tabii bahsettiğimiz şey Kur'an'da geçmiyor.
Evet,
yani bu rivayetlerde geçiyor. Rivayette ayeti bir araya getirmiş oluyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de insanların sorup da Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevaplar var. Bir defa yes'elûneke başlayıp da verilen cevaplar 12 tane. Hı hı. Bir bu şekilde. Bu kalıpta olmayıp yine efendim soruların verilen cevaplar o şekilde falan var. Dolayısıyla yani ciddiye alınan, şimdi Cenab-ı Hak sorunun da edebini söylüyor. Yani bir de lüzumsuz sorulara karşı la teselû. Yani peygamberi ileriye sorular sormayın çünkü açıklanırsa size
veba olur
evet. sizi üzer diye söylüyor. Ama din açısından anlamlı, gerekli soruları Kur'an-ı Kerim açıkça efendim dile getiriyor ve cevap veriyor. Yani buna baktığımız zaman yani düzümlü olan, gerekli olan soruların pek çoğuna cevap verildiğini görebiliyoruz.
Yani dini bir karşılığı varsa cevap veriliyor.
Tabii.
Yani. Yoksa da dini karşılığı olmayan soruları sorarsanız kötü olur diyor.
Kötü olur diyor. Onun da efendim fazla bir anlamı olmayacağını dile getirmiş oluyor.
Çok teşekkür ederim değerli hocam. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz bu hafta sizlere Ashab-ı Kehf kıssasını aktarmış olduk. Rabbim bizleri bu kıssadan hissedar eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.